Ayrım 12. Bölüm devamı. Sayfa 160. Ne işi vardı parkta? Bir arkadaşını görmeye gittiydi. Vallahi protestocu falan değil. İnanmazsanız siz de benimle gelin. Kızı bulup gideceğim. Yabancı o, derdini anlatamaz. Başımıza her şey bu yabancının yüzünden geliyor zaten. Evet haklısın da bu masum bir kız. Görev yerimi bırakamam hanım. Var git başımdan. Ağlamaya başladım. Hiç orlu olmadı. Oturdum kaldırıma. Yüzüm ellerimin arasında hafif çıkırdım. Bırakmasaydın kız dedi. Laf dinliyorlar mı? Ben mi bıraktım? Üstelik emanet kız. Allah'ım öleyim ben. Allah rızası için bırak beni kardeşim. Gidip bulayım kızı. Orada kimseyi bulamazsın. Kimse kalmadı orada. Nereye gideceğimi biliyorum ben. Yeşil çadırın oradadırlar. Alıp geleceğim. Gelmezsen tutukla beni. Çadır madır kalmadı orada hanım. Büsbütün ağlamaya başladım. Kızcağız beni bekliyordur. Yol iz bilmez bu şehirde. İbrahim diye seslendi geriye doğru. Ekose gömlekli gençten bir tip bitti yanımızda. Buyur abi. Şu hanımla git bak bakalım parka. Kızını kaybetmiş. Şimdi mi abi? Ama haydi İbrahim. İbrahim daha evde çekti. Kalktım kaldırımdan. Birlikte karşıya geçip yangın yerine dönmüş parka daldık. Kül olmuş çadırlardan. Kapkara dumanlar yükseliyor. İkimiz de öksürük tuttu. Haydi abla, burada kızımız yok dedi. Dön evine sen. Az yürüyelim burada bir yerdedir dedim. Talan edilmiş park boştu. Birkaç aç kedi çadır kalıntılarının arasında dolaşıyordu. Hızlı adımlarla Taksim istikametine yürüdüm. Peşimde İbrahim'le. Taksim meydanına nereden geldiklerini bilmediğim insanlar toplanmaya başlamıştı. Karınca sürüsü gibi bunlar dedi İbrahim. Yerden bitiyorlar sanki. Biz merdivenlerden meydana inerken sonradan Toma dendiğini öğrendiğim siyah araçlar tazyikli su fışkırtmaya başlamışlardı. Giderek çoğalan kalabalığa karşı insanların kimi sağa sola kaçıyor, kimi tomalara tırmanmaya çalışıyordu. Çığlık çığlığıydı herkes. Ben bir film seyreder gibi gözlerime inanamadan olup bitene bakıyor, o kalabalıkta Defne'yi arıyordum. Birden gördüm onu. Defne su fışkırtan Toma'nın önünde kollarını iki yana açmış, semah yapan Mevlevi gibi eteklerini uçurarak sallanıyordu. Belki de üzerine fışkırtılan su sarsıyordu onu. Buldum kız dedim İbrahim'e. Onu hemen götürün buradan yoksa başınız derde girer dedi bana. Ben avazım çıktığı kadar bağırdım. Defne, Defne. Beni duymasına imkan yoktu. Çok gürültü vardı meydanda. Ona doğru koşmaya çalıştım. Biri kolumdan çekti. Arkama döndüm. İbrahim gitmiş. Hiç tanımadığım biri geç mani olmaya çalışıyordu Toma'ya doğru yürümeme. Gitmeyin, gaz fişekleri atıyorlar dedi kollarımdan çekerek. Ve işte tam o anda odamda duymuş olduğum silah seslerinden birini duydum. Tak tak tak. Defne'nin bulunduğu noktadaki insanlar sağa sola kaçışıyorlardı. Gözlerim yanıyordu, boğazım yanıyordu. Adeta kör olmuştum. Bir süre hiçbir şey göremedim. Nefes de alamıyor, göğüs kafesim patlayacak gibi hissediyordum. Allah'ım ölüyordum. Bana bir şey olursa bu koca şehirde Defne ne yapardı yarım Türkçesiyle? Panik içinde kalabalığın arasından kaçışan insanlarla birlikte oraya buraya sürükleniyordum. Gözlerimi nihayet açabildiğimde kendimi gümüş suyuna inen yokuşun başında buldum. Dalgaya karşı yüzer gibi üzerime doğru gelenlerin arasında dalarak, itişip kakışarak meydana geri döndüm. Defne onu gördüğüm yerde yoktu. Her taraf su içindeydi. Havadaki kara bulut ağır ağır dağılıyordu. Meydan boşalmıştı. İnsanlar Beyoğlu'na, tarla başına ve dolma bahçeye inen yollara kaçışmışlardı. Bir polise yaklaşıp kızımı arıyorum. Üzerinde kırmızı bir elbise vardı. Gördünüz mü diye sordum. Karakola gidin. Orada sorun dedi. Niye karakola gitsin ki suçlu değil o. Duymadı bile beni. Bir başkası kolumdan çekiştirdi. Karakola gitmeden önce şurada ilk yardım var. Oraya bakın dedi. Neden? Dehşet içindeydim. Bazı gençlere plastik mermi isabet etti. Belki aralarındadır. Aman Allah'ım. Önce sarı servilere doğru koşmaya başladım. Bildiğim kadarıyla Taksim'deki ilk yardım oradaydı çünkü. Sonra durdum. Soğukkanlı olmalıydım. Paniğe kapılmadan düşünmeliydim. Defne belki de otele dönmüştü. Büyük bir ihtimalle öyle yapmıştı. Bunun üzerine ben de bu kez koşarak doğru otele yollandım. Polis megafonla insanları dağılmaları için anons yapıyordu. Ama dağılanlar yeniden toplanmaya başlamışlardı. Polis gaz fişekleri attı. Birden nereden bittiğini anlayamadığım iki genç fişeklere düştükleri an ellerini alıp polise doğru geri fırlattılar. Parkın önünde gazlanan insanlar da can havliyle ellerine geçirdiklerini fırlatıyorlardı polise. Derken yine park tarafından sapancılar girdi devreye. Sapanla taş atıyorlardı. Polis geri çekilmeye başladı. Ben bu fırsattan istifade yolumu kesen yüzü maskeli polise otelimin adını söyledim. Cebimdeki kartı gösterdim. Hiç beklemiyordum ama bıraktılar. Çünkü o anda çok daha önemli meseleleri vardı. Kendilerine taş ve gaz kapsülü atanların arkasına saklandıkları barikatları yıkmaları gerekiyordu. Gaz kapsüllerin birbirine geçen dumanları arasında öksüre tıksıra otele vardığımda nefes nefeseydim. Her zaman açık duran döner kapı kapalıydı. İçeri giremedim. Önce elimle sonra parmağımdaki yüzükle vurdum. Bir görevli bilirdi. Tanıdı beni. Kilidi çevirdi. Döndüm kapıyla birlikte. Bu saat dolmaya başlaması gereken lobi bomboştu. Resepsiyonda ise sabahkinin yerinde başka bir adam vardı. Nefes nefese kalmıştım. Anahtarımı verin. Yok yok, kapı kartım bendeydi. Asansöre koştum. Odama çıktım. Defne odada yoktu. Koşturarak aşağı indim yine. Kapınız niye kilitli, niye dönmüyor diye sordum. Her gelen içeri dalmasın diye. Kızım geldi de almadınız mı yoksa? Kırmızı elbiseliydi. Bir sessizlik oldu. O bu otelin müşterisidir. Onu dışarıda bırakıp almadınız mı yoksa? Niye susuyorsunuz? Hadi söylesenize. Belki de geldi, bilemeyiz. Kapıda bir yığılma oldu. Sonra gittiler. Sizi gidi alacaklar. Biz müşteri olduğunu ne bilelim hanımefendi. Bir sürü insan geldi. Polisten kaçanlar yani. Siz ne biçim insansınız diye bağırdım. Onlar polisten niye kaçsınlar? Ne suçları var ki? Ağaçları korumak suç mu? O insanlar gözlerini bazılarını yakan gazdan kaçtılar. Bize talimat verildi. Kim verdi bu talimatı? Müdür mü? Nerede onun odası? Çabuk gelsin buraya. Göstereceğim onun gününü. Hanımefendi sakin olun. Siz kızınızı gidin karakola sorun. Polisler gençleri topluyor. Herhalde ifadesini alıyorlardır. Ah ben nasıl düşmüştüm bu kabusun içine. Lobideki koltuklardan birine yığılırken resepsiyondaki adamlardan biri hanımefendi üşüteceksiniz, sırılsıklamsınız dedi. Adam beni değil koltuğu düşünüyordu. Bundan emindim. Ama o söylemesi üstümün başımı ıslak olduğunu farkında bile olmayacaktım. Aceleyle asansöre yürüdüm. Asansörün aynasında üzerime yapışmış giysilerim, kafama yapışmış saçlarım ve kendimi sırılsıklam görünce görüntümden ürktüm. Ne olmuştu bize bir gece içinde? Nereden nereye savrulmuştuk? Sakin bir gece yatıp bir cehennem uyanmıştık. Ama neden? Birkaç genç ağaçlar kesilmesin diye gösteri yaptığı için mi? Hiç adam olmayacak mıydık biz? Neden bu kadar nefret ediyorduk gençlerimizden? Onca yıl sol görüşlü olanları dövmüş, süründürmüş, hayatlarını kaydırmıştık. Dince söylemleri olanları küçümsemiştik. Sıra ağaç sevenlerle mi gelmişti şimdi? Şu işe bakın siz. Şu bendeki şansa bakın. Dince sağcı solcu olmayan Defne çevreciydi. Tam diyene getirmiştim onu. Allah belamı versin de benim. Ama şimdi yakınmaya bırakıp üstümü değiştirip en yakındaki karakoldan başlayarak Defne'yi aramaya çıkmalıydım. Asansör durdu. Odamın önünde oda numarasını dikkatle kontrol edip öyle soktum kartı kilidi içeri girdim. Aman tanrım. Defne yatağın içinde sırtını yastıklara dayamış bilgisayarda bir şeyler yazıyordu. Neredeydin sen diye bağırdım. Aramadığım yer kalmadı. Beni deli etmek mi istiyorsun? Asıl sen neredeydin hala? Ben de seni merak ettim. Nerede olacağım? Senin peşinde elbette. Ben neredeyse bir saatte buradayım. Gözüme koltuğun üzerinde katlanıp konmuş kırmızı elbise takıldı. Kurusun diye banyo yastık üzerine gittim. Aldım onu oradan. Oysa elbise kupkuruydu. Ne zaman kuruttun bunu? Aval aval yüzüme baktı. Sen tazikli suyla ıslanmadın mı Defne? Yok, biz metroya indik. Caddenin bu tarafına da yeraltı geçidinden geldik arkadaşlarla. Biliyor musun hala, bizden sonra o geçidi de kestiler. Meydana çıkamadın yani. İstedim ama çıkamadım. Otele nasıl girdin? Otelin arka kapısından. Arkadaşlar biliyordu yerini. Tamam da tazikli suya karşı kollarını açmış denilen Defne zannettiği kız kimdi öyleyse? Bir başka kırmızı elbiseli kız olmalıydı. Bu yanılgımı onu söylememeye karar verdim ama aptallığımın acısını yine Defne'den çıkardım. Arkadaşların deyip durma. Senin henüz arkadaşın falan yok bu şehirde. Bir gece birkaç saat gitar takırtısını birlikte dinlemekle arkadaş olunmaz. Kimdirler, neyin nesidirler bilmiyorsun. Bana cevap yetiştirmek yerine seni canı sıkılmış halaydı. Sıkıldı hem de çok dedim. Defne sinirli olduğumu fark ettiği için üzerime gelmedi. O gün akşam saatlerine kadar otelin içinde oyalandık. Yemeğe indik, spor salonuna gittik. Hayat dışarıda normale döndükten sonra haydi gel çıkalım işlerimizi yapmaya gidelim dedi Defne'ye. Sen git ben otelde kalmak istiyorum dedi. Sen de gel benimle aklım sende kalmasın. İşim var maillerime bakacağım. O yaşta biri sana zorla hiçbir şey yaptıramayacağımı yavaş yavaş fark ediyorum. Nasıl bir sorumluluk almıştım ben başıma. 7 yaşına değdi ki kız sözümü geçirebileyim. İçimi çektim. Buralarda bir yerde herhalde bir tüksel vardır. Sana bir hat alacağım dedi. Teşekkür ederim. Böylece birbirimize kolayca ulaşırız. Başkalarına da ulaşırız inşallah. Amerikan aksanıyla telaffuz etti bu sözünü. Güldüm. Zaman içinde doğru düzgün arkadaşların da olur. Onlara da ulaşırsın inşallah diye taklit ettim onu. Böyle parktan toplama değil de üniversite dinlemiş arkadaşlar. Defne, şimdi bana otelden ayrılmayacağına dair söz ver. Hiç olmazsa ben telefon işini halledip dönene kadar odanda otur, tamam mı? Tamam dedi. Üstümü değiştirdim. Defne'ye tembihlerimi yeniledikten sonra çıktım. Sokaklar sakinleşmişti. İstiklal Caddesi'ne dönene doğru yürüdüm. Yürümek iyi geldi. Telefon işimizi hallettim ve otele döndüm. Odaya girdiğimde Defne televizyon seyrediyordu. Sesten rahatsız olmamak için tuvalete geçip kapıyı kapattım. Ve ilk işim Amerika'ya gitmeden önce bana temizliğe gelen Hacer'i aramak oldu. Yaşadığımız günlerle ilgili ahlı vallı bir konuşmanın sonunda ertesi gün evimde saat 9'da buluşmak üzere sözleştik. O geliniyle birlikte gelecek, uzun zamandır kapalı kalan evi açıp havalandıracaklar, akşama kadar tertemiz edeceklerdi. Defne'nin odasının boyasına da çağrı oldu Hacer. Boyacılık yapan bir yeğeni vardı. Sabah uğrardı eve. Ben hangi rengi istiyorsam kartela'dan seçerdim. Bir odanın boyanması neydi ki böyle bir mevsimde? Çabucak korurdu boyalar. 2 günde biterdi iş. Bir gecede evin pencerelerini açık bırakarak havalandırdığım miktık, boya kokusu falan kalmazdı. Tüm bu işleri hallettiğim için telefonu çok keyifli kapattım. Odaya geçtim. Defne dikkat kesilmiş televizyonun önünde. Bak hala dedi. Başbakanın konuşmasını veriyorlar televizyon. Ağaca neden kestiklerini öğrendim. Futbol sahası yapıyorlarmış oraya. Saçmalama Defne. Oraya futbol sahası mı yapılır? Duydum ama. Kızın yanına iliştim. Zapladım. Bir başka kanalda genç güzel bir kadın sunucu Başbakan'ın Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılış konuşmasında. Parantez içerisinde. Ne zaman bitirdiler de bir değsin taktılar bir köprüye. Ben gitmeden daha yeni münakaşasını yapıyorlar sivil toplum örgütleri. Gezi olaylarına değinip ne yaparlarsa yapsınlar biz toplu kışlasını oraya yapacağız diye söylüyordu. Gülmeye başladım. Senin Türkçen yıkılıyor Defne. Kızım toplu kışlası futbol sahası değil ki. Defne'ye kısaca anlattım toplu kışlasını. Bir başka kanalda başbakan muazzam bir kalabalığa bu sefer kendine hitap ediyordu. Kızgındı, gergindi, yorgundu. Bağırırken boğazındaki damarlar şişiyordu. Konuşması ilerledikçe 3. köprünün açılış töreninde değil, temel atma töreninde olduklarını anladım. Başbakanın toplu kışlası merakı ise şimdi hiç anlayamamıştım. Nereden çıkmıştı Taksim Meydanı'nın ortaya topçu kışlası dokundurmak? Hani askerleri sevmiyordu bu adam? Defne sıkıldım bu asabi konuşmadan dedim. Başka kanallara geç de bir film bulalım. Kız yeniden zaplamaya başladı. Tanrım bütün kanallarda hep aynı konuşma. Hep aynı kızgın ve yorgun başbakan. Nihayet bir yabancı kanalda film yakaladık. Soyunup Defne'nin yanına uzandım. Bugün seni birine benzettim dedim. Kırmızı giysili bir kızın önündeki parasel su sıkıyorlardı. Yarınacaksın diye çok korktum Defne. Yarın yanımdan ayrılma, benimle gel. Hem de odanı boyatacağım, rengine sen karar verirsin. Sen istediğin rengi seç hala, orası senin odan ama. Açık mavi olsun, babamın en sevdiği renkte. Ona İzmir denizini hatırlattığı için. Evimizde görmüş olurdun. Nasılsa görecek değil miyim? Yanıtlamadım. Çok yorgun ben, yorgundum ben de. En az televizyondaki başbakan kadar kızgın, gergin ve yorgundum. Filmi hiç konuşmadan seyrettik. Reklam arası verildiğinde yarın sabah gelelim seninle hala dedi Defne. Kızın omzuna kolumu attım. Çektim onu kendime doğru, saçlarını kokladım. Yanağını öptüm. Filmi el ele seyrettik sonuna kadar. Sonra odaya yemek istedik. Yedik afiyetle. Ben kitabımı okurken o maillerine bakıyordu. Gözlüğüm burnumun üstünde uyuyakalmışım. Defne gözlüğümü alıp başucumu bırakmış, ışığı söndürmüş. Hiç duymadım. Sabah erken uyandım. Duşumu sessizce alıp giyindim. Melek gibi uyuyordu Defne. Kendi geçimden de bilirim bu yaşta gene sabah uykularını. Uykulara doyamaz gençler. Onu uyandırmaya kıyamadım. Başucuna bir not bıraktım. Çok derin uyuyordun, uyandırmadım. Öğlen saatlerinde arayacağım. Telefonu yanına almayı unutma. Parka gitme. Beyoğlu'nda biraz dolaş, otele dön ve beni bekle. Öptüm tatlı kızım. Halam. Otelden çıkıp caddeye yürüdüm. Sabahın erken saatlerinde park sakin görünüyordu. Metro ile Levent'e çıktım. Çabucak Levent Çayısı taksiye binip evime gittim. Bölüm sonu sayfa 177, ayrım sonu.